Ayrım 6.
Burada Brezilya Yahudisi Betty ve kocası Alman Helmut ile ilişki kurup Hanover Hastanesi'nde yer ayarladılar. Doktor Reim dünyada bu tedaviyi bulan adam. Doktor hastanede 25 hasta fazla var. Onları bile çıkaracağız demiş. Fakat Betty'nin ısrarıyla kabul edildik çok şükür. Bizimle buraya ATV'den A takımından Emre geldi. Evden şu ana kadar birçok şeyi görüntüledi. Grenier Genel Müdürü Hanover'e varana kadar bizimle ilgilenmesi için herkesi seferber etti. Uçak biletlerine de pas verdi. Betty'ler bizi karşıladı. Çok harika insanlar. Hanover'de merkezde şirin bir evleri var. İlk gece orada kaldık. Ertesi gün hastanede bir ön görüşme yapıldı. İkinci gün Doktor Reim ile tanıştık. Bu konunun büyük ustasıyla. İnanılmaz. Adamlar gayet sade. Cana yakın ve her şeyi detayıyla anlatıyorlar. İstanbul'dakiler size her şeyi anlatmam, zamanım yok diyordu. Hastaneyi anlatmak imkansız. Çocuk bölümündeyiz. Çok şirin, duvarlarda, kapılarda portreler ve çocukların yaptığı resimlerle dolu. Doktorlar önlük giymiyor. Hemşireler şefkat dolu. Her şey rengarenk, çiçek bahçesi gibi. Burçak'ın odasında iki yatak var. Ben ve Burçak kalıyoruz. İlk gün Reim remisyona girdiği için, %5'in altına düştüğü için 30 günlük bir tedavi olur demişti. İlk gün Hanover'de dolaştık. Burçak olağanüstü mutlu ve güçlüydü. Dolaşmaya doyamadı. Eve girmek istemedi. Dün sabah hastaneye geldik. Bir takım tahliller yapıldı. Kemik iliği alınırken odaya beni de soktular. Elini tutturdular. Çocuğun annesinin sıcaklığını hissetmesi onlar için çok önemli. İlik alınırken uyuttular. Yatağına yatırdılar. Burçak bir türlü inanmadı. Yerini görünce inandı. Hiçbir şey duymadı. Sonra Reim'in asistanı Dr. Snapple devamlı bizimle muhatap. Her iğne yapılışında, her ilaç verilişinde, her saniye ne için olduğunu uzun uzun anlatıp onay alıyor. Öğleden sonra korkunç açıklama hepimizde şok yaptı. Belki de ilk haberden daha da korkunç geldi. Araya giren 15 gün hücreleri çoğaltıp %90'a çıkarmış. İnsan üzüntüden nasıl ölmüyor anlayamıyorum. Bu nedenle ilk tedavi en az 6 ay olacakmış. Hastanenin gündeliği 1227 mark. Yapacak hiçbir şey yok. Yok. Bugün bana da söylediler. Eğer bugün tedavi başlamasaymış, bir hafta içinde Burçak'ı kaybedebilirmişiz. Yazması bile korkunç zor. Bugün esas tedavi çok hızlı başladı. Onlarca ilaç veriyorlar. Biraz evvel yine beni de alıp Burçak'a bağdaş kurdurup beyninde tümör araştırıyorlar. Bir kötü hücreye rastlanmış çünkü. Biraz önce Snapple geldi. Gözünüz aydın. Çok şükür beyninde tümör çıkmamış. Burada epey Türk var. Burada yemek usulü çok güzel. Birkaç oda ötede mutfak var. Sabah kahvaltısı açık büfe gibi. Peynir, salam çeşitleri, içecekler, öğlen et yemekleri, sosisler, akşamüstü kek vesaire. Akşam kahvaltı türü şeyler acıkırsa ne isterse. Ama şu ana kadar hiçbir şey yemedi. Bel kemiğinden su alınırken uyuttular. Hala uyuyor. Burada hastanenin yanında çok büyük bir apartman var. Hastaneye ait. Betty orayı da bize hastanenin altını üstüne getirip ayarlamış. Tüm tedavi bitimine kadar söz aldı. Burada kritik olmayan tedavi aralarında Burçak'la oraya gideceğiz. Mehmet orada kalacak. Kalmadığımız günler hastaneden para kesmeyecekler. Ama önceki dedikleri olsaydı çok çok ucuzdu. Şimdi sadece bu kemoterapi kısmı 1,5 milyarı geçiyor. İlik nakli söz konusu olmadan. Allah büyük. Görseniz Burçak tam bir melek. Çok fazla sessiz oldu. Artık ne yapılsa kaderine razı ama doktorların sıcaklığı ve canını acıtmamaları ona güven verdi. Sonra yine devam ederim. Burada anne babaları çok düşünüyorlar. Bize kağıt çıkartıyorlar. Öğlenleri hastanenin bahçesindeki bir binaya gidip yemek yeniliyor. Akşam ve sabah kahvaltısını da paket olarak veriyorlar. 27 Eylül 1993. Araya 10 gün falan girdi galiba. Çünkü bu arada Profesör Reim'le korkunç bir görüşme yaptık. Tüm enerjim tükendi. Burçak'ın çok özel bir terapiye ihtiyacı varmış. Eğer İstanbul'da düşünülen Reim 2 metodunu uygulasaymış, en fazla birkaç ay belki yaşarmış. Bu %5'in %9'a çıkması riskli durumu ortaya çıkarmış. Tamamen deneysel bir tedavi olacak. Şimdiki 3-4 kemoterapi seansı sonrası cevap verirse transplantasyon olabilir. O zaman da 2-3 ay çadırda kalıyor. Tabii bunlar şimdi planlananlar. Bu planlananlar şimdilik 250 bin mark tutarında. İlk seans bitti. Şimdi apartmandayız. Burçak'ın kalabalık yerlere gitmesi yasak. Maske kullandırmıyorlar. 2-3 terapiden sonra ayağa pek kalkamaz diyorlar. Bugünlerde iyi. Arada çıkabiliyor. Burada kış geldi bile. Sık sık yağmur yağıyor. Burası 500 bin nüfuslu, yemyeşil, tertemiz bir kent. Demin haber geldi İstanbul'dan. Burçak için bir oyun daha oynanacakmış. Geçen oyunun geliri 65 milyonmuş. İğneyle kuyu kazılıyor ama Allah yardım edecek inşallah. İş ki tedaviye cevap versin. Ha, en önemlisi doktorlar Burçak'a hastalığı açıklamamızı muhakkak istediler. Doktorlar psikologlarla çalışıyorlar. O da mutlaka diyor. Elif'i bekliyoruz. Nasıl olacak bu iş bilmiyorum. Çok gerginiz bu konuda. Saçları çok döküldü ama hala kel değil. Doktorlar şaşırdı. Bugün yatak yorgan, yerler saç içinde. Ama kafasında daha var. Buradaki tüm çocuklar caz çalmak. Eğer atamazsam yine yazarım sonra. Salı Elif de ilik testi için geldi. Hepimizinki yapılacak yakında. Herkese sevgi selam. Ayla Çerezcioğlu. İlk kemoterapi Cerrahpaşa'da bir ay sürdü. İlk tedavinin başarılı olduğu söylendi. Kemoterapinin etkisi sonucu karaciğer enzimleri yükseldiği için ikinci tedaviye 15 gün ara verildi. Bu arada Almanya'ya gidildi. Fakat tedavisinin sanıldığı gibi başarılı ve Burçak'a uygun olmadığı ortaya çıktı. Kanserli hücreler hastalık başlangıcında olduğu gibi %98'e yükselmişti. Burçak'a uygun deneysel tedaviye karar verildi. Hannover Tıp Fakültesi'nde ikinci kemoterapiye başlandı. 19.09.1993 Pazar. Merhaba Canikom. Geldiğimiz akşamın ertesi sabahı hastaneye geldik. Ama bize ertesi gün gelmemizi söylediler. Biliyor musun? Hayır, bilmiyorsun. Çünkü henüz yazmadım. Dün 18 yaşında Türk bir kızla tanıştım. 45 dakika falan benim yanımda oturdu. O da kansız. Serumuyla dolaşıp duruyor. Ama o 18 senedir kansız. Onunki daha farklı, ırsıymış. Bütün ailesinde varmış. Ama onlarınki hiç etkilemiyormuş onları. Hem de hemofili, yani bir yeri kesildi mi kan pıhtılaşmıyor ve durmuyor. Peki ne yapıyorsun? Hiçbir yerin kesilmiyor mu dedik. Yo, aksine çok kesiliyor dedi. Kesildi mi yara 2 hafta falan kapanmıyormuş. Bir de hiç C vitamini bulunan besinler almaması gerekiyormuş. Çünkü C vitamini pıhtılaşmayı engellermiş. Ama o evde yiyormuş. Pınar üniversitede diş teknisyenliği bölümüne gidiyormuş. Aslında Suriyeliymiş. Ama Türkçesi gayet iyi. Benim yattığım bölüm 18 yaşına kadarmış. Ama hep güzel güzel bebekler. 2-3 yaşında çocuklar var. Sevgiler, Burçak. 27.09.1993 Pazartesi. Hello. Şu anda Almanya'dayız. Ben, babam ve annem. Üçümüz hastanenin karşısında apartta kalıyoruz. Geleli yarın 15 gün olacak. Yarın Elif de geliyor. Şimdi telefonda konuştuk Elif'le. ATV'den bir kız da bizimle geldi. Adı Emre. 27 yaşında. İlk gün o da bizimleydi. Betty ve Helmut adında bir çiftin evinde kaldık. Betty Brezilyalı, Helmut da Alman. Babamın tiyatrodan arkadaşının tanıdıkları. Daha doğrusu Çetin İpekkaya'nın kızının sevgilisinin ağabeyi Helmut. Müzisyen ikisi de. İkinci gün hastaneye yattım. Daha doğrusu ilk akşam uyuduk. İlk gün önce hastaneye gittik. Yarın gelin dediler. Sonra da gezdik. Lokantaya falan gittik. Sonraki gün hastanede yattım. 5 gün kaldım. Serumla ilaç verildi sürekli. Şimdi de çarşamba bir hafta olacak dışarıda olmam. Emre de İstanbul'a döndü. Buraya Sağlık Bakanlığı'na mı, Kültür Bakanlığı'na mı ne program hazırlamak için geldi. Sokakları, hastaneyi ve bizi çekti kamerasıyla. Daha evvelden de Cerrahpaşa'ya gelmişlerdi. Savaş Ayadındaki gazeteciyle. O zaman da röportaj yapmıştı. Bu kalemi de o hediye etti. Şu anda Stand By Me çalıyor kasette. Burada benim yattığım hastanede Selin Çorbacıoğlu adında Türk bir doktor var. Çok genç bir doktor. Aynı zamanda araştırmacı. Geçenlerde bizi İtalyan restoranına davet etti. Babası ve Alman sevgilisi de var. Ben pizza yedim. Dün de çaya davet etti, gittik. Yarın da Elif'i havaalanından almaya onun arabasıyla gideceğiz. Bana uygulanan tedavinin adı Rhyme metodu. Ve Rhyme bu hastanede. Yani tedaviyi bulan adamla tanıştım. Benim doktorum. O başka doktorlara söylüyor, onlar bakıyor. Yani bana bakanlar başkaları ama şefleri Rhyme. Ne şans değil mi? Çok tatlı bir adam Rhyme. Tonton bir amca. Dünyada her yerde, Amerika'da bile onun metodu uygulanıyormuş. Dünyadaki en iyi kan uzmanı, yani hematolog. Ama saçım çok dökülüyor. Gerçi şu anda kafamda saç dolu. Yani kimse anlamaz döküldüğünü. Ama tutam tutam dökülüyor. Buradaki çocukların hemen hemen hepsi kel. Antibiyotiklerden hepsinin saçı dökülmüş. Ne yazık ki benim de kel olacak. Neyse ki peruğum var benim. Hem de kendi saçımdan. Burada çok yakışıklı Oli adında bir hasta bakıcı var. Neyse sonra yine yazarım. 28.09.93 Öğlen. Felaket. Galiba şu anda felç geldi bana. Hissetmiyorum. Allah'ım yardım et bana, ne olur. Korkunç bir şey bu. Tanrım yardım et bana. 7.10.93 Perşembe. Saat 13.05. Şu anda hastane odasındayım. Biliyor musun hastalığım neymiş? Lösemi. Yani kan kanseri. İnanamıyorum. Ben kanserim. Hep başkalarında duyardım ve cız ederdi. Ne kötü. Ölecek herhalde diye düşünürdüm. Oysa şimdi ben ölecek miyim? Allah'ım niye? Niye ben? Annemler de 3-4 gün önce söylediler. Çok ağlamadım ilk söylediklerinde. Çünkü hem inanmıyordum hem de iyi açıkladılar. Ama şimdi yavaş yavaş idrak ediyorum. Ben Tanrım inanılmaz ama ben kanserim. İşte eğer Tanrı izin verirse ve yaşarsam ileride bu günlüğü basmak istiyorum. Çünkü bu hastalık hayatımı daha da ilginç yaptı. Herhalde böyle bir kitap yani günlük insanların hoşuna gider. İlgilerini çeker ve bir çocuğun kanser olması ve sonra kitap çıkarması. Zaten senelerdir düşündüğüm bir şeydi bu. Hem ileride belki başka kitaplar da yazmayı düşünüyorum. Hem babam da geçen gün senin bu günlüğünü bastıralım dedi. Ama ben de aa size ne ya ister bastırırım ister bastırmam dedim. Galiba onlara evvelden söz etmiştim ileride günlüğümü bastıracağımdan. Ama emin değilim bahsettiğimden. Belki de utanıyorum söylemekten. Bundan evvel bir günlük daha yazmıştım. Bastırırsam ikisini de bastırırım. Hey günlüğümü okuyan dostlar. Gerçi sizin bazılarınızı tanımıyorum. Bazı okuyanlar dostlarım, ailem, arkadaşlarım falan olabilir de ondan. Ama yine de umarım yazdıklarımı hissediyorsunuzdur. Eğer hissediyorsanız bende iş var demektir. Ay iğrenç. Biraz sonra ilaçlarımı içmek zorundayım. Yarın yine ilik alacaklarmış. Türkiye'de 3 kez aldılar. Burada da 1 kez aldılar. Yarın toplam 5 olacak. Cerrahpaşa Hastanesi'nde gördüğüm korkunç rüyayı anlatmış mıydım? Teyzemler, eniştem, kuzenlerim ve bizim aile bizim arabayla Cerrahpaşa'ya gidiyoruz. Sonra asansöre biniyoruz. Asansör birden tutukluk yapıyor ve duruyor. Sonra onların hepsi asansör kapısının altından geçip kurtuluyorlar ve asansörde sadece ben kalıyorum. Daha sonra asansör yavaş yavaş yukarı doğru yaklaşıyor. Sıkışmasına çok az kala sıkışacağım diye bağırarak uyandım. Birkaç gün önce rüyamda iyileştiğimi gördüm. 27 şarkıcı benim için konser vereceklermiş. Tiyatro şarkıları mıymış neymiş? Zuhal Olcay, Sezen Aksu, Haluk Bilginer, Nursel İdiz filan. Bir de geçen akşam telefon çaldı. Annem o sırada Parents Room'daydı. Deniz adında 15 yaşında bir kız vardı Türkiye'de. Ona da yardım etmişlerdi. Hatta onun için defile filan düzenlemişlerdi. İşte geçen akşam Deniz'in annesi telefon etti. Ben de 10 dakika sonra arar mısınız? Annem şu anda bu odada değil dedim. 20 dakika sonra filan bir daha aradı. Deniz de 5 yaşından beri böbrek hastasıymış. İngiltere'ye ameliyat olmaya gitmişler ve oraya yerleşmişler. Deniz ve Deniz'in arkadaşları sana mektup yazsa sevinir misin dedi Deniz'in annesi. Deniz hastayken ona da çok mektup gelmişti. Çok morali düzelmişti de o zaman dedi. Ben de tabii sevinirim yazsınlar dedim. Adresini verdik buranın. Herhalde bugünlerde gelir mektup. Bir de hastanenin yabancı dil öğretmeni Almanca öğretecek bana. 16.10.1993 Cumartesi. Merhaba Oyacım. Ben şu anda Almanya'dayım. Buraya bir ay önce tedavi için geldik. Elif ve Ekin de buradalar. Elif belki bu dönem okula gitmeyip burada kalacak ve ikinci dönem gidecek. Belki de birkaç gün sonra Türkiye'ye dönüp okula devam edecek. Ekin de İngiltere'den dil okulundan geldi birkaç gün önce. Yani şu anda ailecek buradayız. Hastalığımın ne olduğu tam olarak belli oldu. Lösemi. Yani kan kanseri. Seni çok özledim Oyacığım. Umarım en yakın zamanda iyileşirim ve sizlerle birlikte oluruz yine. Çünkü arkadaşlarıma çok ihtiyacım var. Ne olur hepiniz mektup yazın bana. Diğerlerine de söyle. Tabii eğer isterlerse yazsınlar. Yani mecbur hissetmeyin kendinizi yazmak için. Aylardır hiç kimseyle arkadaşlık edemiyorum. Çünkü aylardır hastanede yatıyorum. Hep o geçirdiğimiz güzel günleri hatırlıyorum da nasıl özlüyorum anlatamam. Değerini bil her şeyin. Çünkü insan ancak kaybedince anlıyor bazı şeylerin değerini. Şimdi geçmişe bakıyorum da geri gelmesi ne kadar zor. Ben de hastalanınca anladım o günlerin değerini. Artık ancak rüyalarımda görüyorum sağlıklı olduğumu. Oysa sabah kalkıyorum yine hastayım. Burada 5 gün tedavi yapıyorlar. 10-15 gün bırakıyorlar. Yine 5 gün tedavi. Sonra yine çıkarıyorlar hastaneden. İşte böyle devam ediyor tedavi ve antibiyotik tedavisi olduğu için saçlarım da dökülüyor. Neyse ki saçımı kestirip peruk yaptırdık. Şu anda bence çok çirkinim çünkü kısa saçlıyım. Herkes kısa saçımı beğendi ama ben sevmedim. Tabii yakında onlar da kalmayacak, dökülecekler. Yine iyi dayandılar. Buradaki çocukların hepsi kel. Antibiyotiklerden hepsinin saçı dökülmüş. İyileşince Amerika'ya ve Avrupa'nın bazı ülkelerine gidip gezeceğiz inşallah. Sonra da İzmir'e gelmek istiyorum. Lütfen bana yazın. Seni çok seven dostun, kardeşin Burçak. Kan kanseri deyince kulağa çok korkunç geliyor ama burası dünyanın en iyi lösemi hastanesiymiş. Yani lösemi hastalığında en iyi hastane burasıymış. Lösemi hastalığından bu hastaneye yatan çok kişi iyileşiyormuş kemoterapi tedavisiyle. Umarım ben de yakın zamanda iyileşeceğim. Eğer aileden birinin iliği tutarsa ilik nakli yapılacak. Ama belki. 18.10.1993 Pazartesi. Canım yine ben. Bir daha yazıyorum. Çünkü birçok yeni şey öğrendim. Örneğin sizlerin çabalarınızı yeni öğrendim. Canım benim. Duyunca nasıl duygulandım ve ağladım anlatamam. Size nasıl ödeyeceğim borcumu bilemiyorum. Beni tanımayanlar bile Sedef filan para toplamış. Stand kiralamış. Zaten sen biliyorsundur. Bir de bu akşam öğrendiğime göre gazetelerde ve televizyonda çıkıyormuşum. Hiç haberim yoktu. Çünkü ben kızarım diye annemler, babamlar, herkes saklamış benden. Doğrusu kızıyordum evvelden. Çünkü utanıyordum ve o kadar çok bahsedilmesini istemiyordum benden ve hastalığımdan. Lütfen mektubunda hangi gazetelerde çıkıyor, neler yazıyor, hangi televizyonlarda, programlarda çıkıyor hepsini yaz bana. Sizlere ne kadar teşekkür etsem az. Lütfen çabalayan dostlarımıza da çok çok teşekkür et ve hepinizi çok sevdiğimi söyle. Çok teşekkürler canım, hem de çok. Unutma, herkes yazsın bana. Yine yazacağım. Bana resmini de gönder. Kesinlikle. Burçak. Balkonun demirine dayanıp durdum kaç gece. Büyük ayı, yıldızı orada gökyüzünde. Sen içeride uykudaydın. O balkon yok artık. Demirin soğukluğu içimde. Bütün yıldızlar gökyüzünde gene. Herkes uykuda. Ama sen yoksun içeride. Mehmet Çerezcioğlu. 19 Ekim 1993 saat 1.14. Sabaha değin oturup bekliyorum karanlıkta. Başına karanlık şeyler gelmesin diye. Mehmet Çerezcioğlu. 26 Ekim 1993 saat 3.10. Hanover'de yapılan ilk tedavi sonrası alınan kemik iliğinden kanserli hücrelerde istenilen oranda düşüş olmadığı anlaşıldı. Doktorlar bundan sonraki tedavilerin diğer lösemi hastalarına yapılan kemoterapi ilaçlarından daha yüksek dozda yapılmasına karar verdi. Bunun büyük risk getirebileceği, enfeksiyon ihtimalinin daha da artacağı söylendi. Üçüncü kemoterapi sonrası promoni akciğer iltihabı oldu. Akciğerlerde yapılan endoskopi işlemi sırasında tüm hayati fonksiyonlar kısa bir süre durdu. Solunum yetersizliğinden oksijen cihazı takıldı. En yüksek doz oksijen yetmeyince en fazla 29 saat yaşam süresi olması ihtimali baş gösterdi. Oksijen cihazı yeterli gelmeye başlayınca yaşam umudu verildi. Bir ay kadar promoni tedavisi yapıldı. Burçak bu arada yataktan hiç kalkmadı. Beslenme ve tüm ihtiyaçlar serumla verilebildi. Dördüncü kemoterapi sonucunda enfeksiyon akciğer mantarı oldu. Tablo promonide görüldüğü gibi devam etti. Bu süre sonunda da doktorlar daha fazla kemoterapiyi vücudun kaldıramayacağını, tedavinin bırakılmasını önerdiler. Kanserli hücre hiçbir kemoterapi sonrası istenilen oranda düşüş göstermedi. Tedavi bırakılınca da kanserli kalan hücrelerin patlayış göstermesi olasılığı vardı. Doktorlar büyük risk olabileceğini fakat son kez deneyebileceklerini, nasılsa iki şekilde de hastayı kaybetme olasılığı olduğunu söylediler. Ailenin kararı sonucu büyük risk taşıyan son umut kemoterapi yapıldı. Bunun sonucunda tüm iç organlar dudaklara kadar yara oldu ve sonuçta kanserli hücre oranı %30 kalmıştı. Üçüncü kemoterapide sıfır olması istenilen hücreler düşüş göstermemişti. Doktorlar tedaviyi kesti. Noel'den bir gün önce artık tıbbın yapacak hiçbir şeyi kalmadığı söylendi. Kanserli hücreler tamamen düşse ve aileden birinin iliği uygun olsaydı kemik iliği transplantasyonu yapılabilirdi. Ama bu şans tamamen kaybolmuştu. Eğer iyileşme tamamlansaydı Dünya Bankası'ndan da ilik aranabilecekti. Hanover'de ilk 4 ay tamamen hastanede geçti. Beslenme özeldi. Birçok yiyecek maddesi ve sokağa çıkmak yasaktı. Doktorlar hastayı kendi haline bıraktıklarından yaşam süresi biçtikleri hastanın hayatta en çok istediği şeyi yapmayı önerdiler. En fazla 15 gün hastayı idare edebilecek ilaçları verip Burçak'ın büyük rüyası Amerika'ya gitmeyi önerdiler. Bu arada iki kız kardeşi de hastalığın ağırlaşması sonucu hastanedeydiler ve Amerika'da umut aramak üzere yola çıkıldı. Burçak iyileştiği için Amerika'ya gidileceği söylendi. 4.12.1993 Canım Oyacığım, sana külü kullandıktan sonra yazdığımı bilmiyorum ama eğer yazmadıysam şimdi yazıyorum. Külü dua ederek içtim. Hepimiz, yani bütün ailem, o küle ve Say Baba'nın gücüne yürekte inanıyoruz. Dördüncü tedavi biteli 15 gün oldu ama hala dördüncünün sonucunu alamadık. Çünkü kemoterapide verdikleri yeni bir ilaç yüzünden Ağzımdan mideme kadar yer oldu. Dudaklarımın üstündeki kalın deri bile çatlıyor ve acıyor. Ağzımın içinde iltihap gibi beyaz şeyler vardı. Onlar da çıkıyor. Ağzımı bir açıyorum, içinden beyaz et parçaları çıkıyor. 15-20 gündür hiçbir şey gitmiyordu ağzıma. Hatta bir ara su bile ağzımı yakıyordu. Ama ilaçları yutarken su içmek zorundaydım. Lökosit diye bir şey var vücutta. Lökositler bizim dışarıdaki mikroplardan korunmamızı sağlıyorlar. Ve benim lökositlerim şu anda çok düşükmüş. Normal bir insanın 7000 filanken benim lökositlerim sadece 50'ymiş. Yani vücudum şu anda bütün mikroplara açık. Bu da benim için çok tehlikeli. Çünkü eğer mikrop alırsam 35 gün filan önce olduğu gibi enfeksiyon kaparım. 20 gün boyunca akciğer enfeksiyonundan hastanede yattım. Hatta tehlikeli bir durum bile geçirdim. Oksijen yetersizliğinden bir hafta filan burnuma oksijen takıldı. Ayrıca boğazımdan mideme kadar uzanan yaralar da ancak tam olarak lökositler yükselince geçermiş. Neyse ki daha lökositlerim yükselmeden yavaş yavaş düzelmeye başladı. 3 gündür de biraz bir şeyler yemeye başladım. Akciğer enfeksiyonundan yattığım zaman da 15-20 gün hiçbir şey yememiştim. Çünkü hiç iştahım yoktu. Yani ben yaklaşık 35-40 gündür doğru düzgün beslenmedim. Çünkü akciğer enfeksiyonundan hemen 2 gün sonra 4. tedavi için tekrar yattım. Neyse ki o gün içinde iştahım biraz vardı da evde bir şeyler yedim. Bir de kemoterapi epey yorucu ve zor bir tedavi biçimi. Yani insana çok ağır geliyor. Bitkin düşürüyor. Kusturuyor. İştahımı kaçırıyor. Halsizlik, bitkinlik. Tuvalete gidecek halim bile olmuyor. Ama maşallah benim artık kusmam, iştahsızlığım falan pek olmuyor kemoterapi sırasında. İlk başlarda oluyordu. Sonra vücudum tedaviye bağışıklık kazandı. Ve artık kemoterapi seanslarını kolay atlatıyorum. Fakat bu kez yani dördüncüde günlerce kustum. İştahım da hiç yoktu.